Ayrım 46.
H. Kişi benzerlerinin yargıcı olabilir mi? Sonuna dek inanç üzerine. Özellikle şunu hiç unutma. Başkalarını yargılamaya hakkın yoktur. Çünkü bir insan karşısında duran suçlu gibi kendisinin de bir suçlu olduğu, ortadaki suçta belki en büyük payın kendisinin olduğu bilincine varmadan başkalarını yargılayamaz. Bunu anladıktan sonra yargıç olabilir ancak. Ne denli garip olursa olsun gerçektir bu. Çünkü ben doğru bir insan olsaydım, karşımda duran suçlu belki de hiç olmayacaktı. Karşısında bekleyen suçlunun suçunu kendi üzerine alabiliyorsan hemen al, onun yerine acı çek. Cezalandırmadan salıver onu. Seni yargıç kürsüsüne yasalar çıkarmışsa, elinden geldiğince gene böyle davran. Çünkü serbest bıraktığın suçlu senden çok daha sert cezalandıracaktır kendini. İyiliğine kulak asmaz, seninle alay ederek giderse üzülme buna. Zamanı henüz gelmedi demektir ama gelecektir, anlayacaktır bir gün. Anlamazsa da önemli değil. O olmazsa onun yerine başka biri anlar, acı çeker, kendi kendini suçlar. Böylece hak yerini bulmuş olur. Buna inan, kuşkun olmasın bundan. Çünkü azizlerin bütün umudu, inancı buna dayanır. Durmadan, dinlenmeden çalış. Gece yatağa girdiğinde aklına gerekeni yapmadım diye bir düşünce gelirse hemen kalk yap. Çevrendeki insanların hepsi kötüyse, seni dinlemek istemiyorlarsa ayaklarına kapan, af dile onlardan. Çünkü seni dinlememelerinin asıl suçlusu gene sensin. Kötülerle konuşamıyorsan sessizce, küçük düşürerek hizmet et onlara. Umudunu hiçbir zaman yitirme. Herkes seni bıraksa, zor kullanarak kovsa bile, yalnız kalınca yere kapan, toprağa öp, gözyaşlarınla ıslat onu. Yapayalnız olduğun için seni hiç kimse görmeyecek olsa da, toprak gözyaşlarının meyvesini verecektir. Dünyada bütün insanlar doğru yoldan çıksa, Tanrı yolunda yalnız kalsan bile sonuna dek inan. Yalnız başına adaklarını yerine getir, Tanrı'yı öv. Senin gibi bir kişi daha çıkarsa karşına, dünya kutsal sevgi dünyası budur işte. Coşkunlukla kucakla onu, birlikte Tanrı'yı övün. İki kişi olsanız da onun gerçeği tamamlanmış olur. Kendin günah işlerde, bu günahların yüzünden ömrünün sonuna dek üzülürsen, başkaları adına, hiç günah işlememiş insanlar adına, onlar temiz kaldıkları için sevin. İnsanların kötülükleri seni aşırı derecede, hatta içinde kötülerden öc almak isteğini uyandıracak denli, hele bundan çok sakınmalısın, üzer, öfkelendirirse, bu kötülüklerin suçlusu senmişsin gibi hemen kendine acılar bul. Bu acılara katlan. Yüreğindeki o ateş söner, kendinin de suçlu olduğunu anlarsın o zaman. Çünkü tek günahsız bile olsan, kötülerin yolunu aydınlatabilirdin, aydınlatmadığına göre. Aydınlatsaydın, kötüler dönerdi belki yollarından. Senin verdiğin ışıkta da kurtulamıyorlarsa, gene dönme yolundan, tanrısal ışığın gücünden kuşku etme. Şimdi kurtulamazlarsa bile ileride kurtulacaklarına inan. İleride de kurtulamazlarsa çocukları kurtulur. Çünkü sen ölsen bile senin ışığın ölmez. Aziz göçer gider ama kutsal ışığı kalır. Kurtuluş, kurtarıcının ölümünden sonra gelir her zaman. Kişioğlu peygamberlerini kabul etmez, onları öldürür ama uğruna acı çektiği insanları sever sayar. Sen bütün insanlık için çalışıyorsun, yaptıkların yarın içindir. Mükafat hiçbir zaman arama, çünkü yeryüzündeki mükafatın zaten yücedir. Yalnızca iyilerin kavuşabilecekleri iç huzurudur bu. Büyüklerden, güçlülerden korkma. Aklının sesini dinle, çevrendekilere hep iyi davran. Ölçülü olmaya alıştır kendini, her şeyi zamanında yap. Yalnız başına kaldığında dua et. Yere kapanarak toprağı öpmekten zevk duy. Her zaman öp toprağı. Doymak bilmez bir sevgiyle sev onu. Herkesi, her şeyi bütün varlığınla sev. Coşkunluğu, heyecanı bunda ara. Sevinç gözyaşlarınla ıslat toprağı. Bu gözyaşlarını sev. Bu heyecanından sıkılma, değer ver ona. Çünkü Tanrı'nın herkese vermediği, yalnızca seçkin kullarına bağışladığı yüce bir nimettir bu. İyi. Cehennemle cehennem ateşi üzerine, mistik bir düşünce. Pederler, öğretmenler, cehennem nedir diye sorarım bazen kendi kendime. Şöyle yanıt veririm bu soruya. Daha sevememekten doğan acıdır. Ne zamanla ne de büyüklükle sınırlanmış bir yaşamda, ruhsal bir varlığa yeryüzüne inerken, kendi kendine ben varım, severim demek olanağı verilmişti. Bir kerecik, yalnızca bir kerecik, bir an için bağışlanmıştı ona bu canlı sevgi. Bu nedenle sınırlı bir dünyasal hayat verilmişti kendisine. Ama ne oldu? Bu mutlu varlık Tanrı'nın değer biçilmez bağışının değerini bilmedi, sevmedi onu, alaylı alaylı baktı, duygusuz kaldı. Dünyadan ayrılınca zenginle Lazar'ın öyküsünde anlatıldığı gibi İbrahim'in ovasını gördü, onunla konuştu, cenneti gördü, Tanrı katına çıkabildi. Ama sevmediği, sevenlerin sevgisini hor gördüğü için Tanrı katına çıkmak acı verdi ona. Çünkü artık her şeyi bütün açıklığıyla görmekte, kendi kendine şöyle demekteydi. Şimdi biliyorum gerçeği. Sevmeyi bütün varlığımla istiyorsam da bu sevgimde bir kutsallık, bir fedakarlık olamaz artık. Çünkü dünyadaki hayatım bitmiştir. İbrahim, içimdeki sevgi ateşini söndürmek için bir damlacık suyla bile, yani yeniden dünyasal bir canlı sevgiyle, gelmeyecektir yanıma artık. Yaşamıyorum şimdi, zamanda kalmadı. Hayatımı seve seve verirdim başkalarına ama olamaz artık. Çünkü sevgi uğruna verebileceğim hayatımı yitirdim. Aramızda dipsiz bir uçurum var. Cehennemde ateş olduğundan söz ediliyor. Bu tanrısal sır üzerinde düşünce yürütmeyeceğim. Dehşet duyarım böyle bir şeye kalkışmaktan. Ama cehennemde ateş olmasına sevinmeliyiz. Çünkü onun verdiği bedensel acıyla ruhumuzun acısını bir an olsun unutabiliriz belki. İnsanlardan bu ruh acısını kökünden silemez cehennem ateşi. Çünkü biri ruhsal, öbürü bedenseldir. Hem silip atsa bile insan daha mutsuz olur. Çünkü cennetteki doğrular onun acısını görse de sınırsız bir sevgiyle severek yanına çağırsalar bile bu onun acısını daha da çoğaltır. Çünkü onların sevgisine aynı sevgiyle karşılık vermek isteyecektir ama bir kez tepmiştir bu kutsal sevgiyi sevemez artık. Ama gene de haddim olmayarak bu durumun günahkarın acısını hafifleteceğini sanıyorum. Çünkü doğruların sevgisini kabul ederken gösterdiği boynu büküklük, uysallık, yeryüzünde yaşarken değer vermediği yapıcı sevgiye yaklaştıracaktır onu. Ne yazık ki daha açık anlatamıyorum bunu dostlarım. Ama yeryüzünde kendilerini mahvedenlerin, canlarına kıyanların vay haline. Sanırım böylelerinden daha bahtsız kimse olamaz. Bunlar için dua etmenin bile günah olduğu, kiliseden kovuldukları yazılıdır kitaplarda. Ama ruhumun derinliklerinde onlar için de dua edilebilirmiş gibi bir düşünce var. Sevgi İsa'yı hiçbir zaman gücendirmez. İçin için her zaman dua etmişimdir böyleleri için. Aynı şeyi size de öğütlerim pederler. Şimdi bile her gün dua ederim onlar için. Ah, inkar edilmez gerçeği artık bildikleri halde, dünyada gururlu, haşin olanlar da bulunur cehennemde. Kendilerini şeytana, onun gururlu ruhuna hepten vermiş korkunç insanlar da vardır aralarında. Böyleleri cehennemin gönüllü, acıya doymak bilmeyen yerlileridir. Çünkü Tanrı'yı yaşamı lanetleyerek kendi kendilerini lanetlediler. Çölde aç kalan bir insanın kendi kanını emmesi gibi kötü bir gururla beslediler ruhlarını. Ama yüzyıllar boyunca doymadılar. Onları çağıran Tanrı'nın bağışlamasını teptiler, lanetlediler. Yaşayan Tanrı'ya nefretle baktılar. Tanrı'nın olmamasını, bütün yarattıklarıyla birlikte kendi kendini de yok etmesini dilediler. Öfkelerinin ateşinde sonsuzluğa dek yanacak, ölümün yok olmanın özlemini çekeceklerdir. Ama kavuşamayacaklardır özlediklerine. Alexey Fyodorovich Karamazov'un notları burada bitiyor. Gene söylüyorum, tam değildir bu notlar, atlamalar da vardır içinde. Söz gelimi Zosima dedenin yalnızca ilk gençlik yılları anlatılmaktadır. Dedenin ayrı ayrı zamanlarda vermiş olabileceği öğütleri, sözünü ettiği düşünceleri, bırakmış olduğu izlenimleriyle birlikte topluca verilmektedir. İhtiyarın son saatlerinde söyledikleri ayrıntılarıyla anlatılmamış, bu konuşmanın da özeti kısaca verilmiş o kadar. Zosima dede gerçekten de hiç beklenmedik bir anda öldü. O son gece odasında toplananlar, sonunun yakın olduğunu biliyorlardı ya, gene de böylesine birdenbire beklemiyorlardı ölümü. Tam tersine, yukarıda da söylediğim gibi, konukları onu o akşam öylesine canlı, konuşkan görünce, kısa bir zaman içinde olsa biraz iyileştiğini sanmışlardı. Hatta ölmeden 5 dakika önce hiçbir şeyin farkında olmadıklarını söylüyorlardı. Göğsüne müthiş bir acı saplandı birden, yüzü kireç gibi oldu, kalbini tuttu. Hepsi fırladı yerinden. Ama o acı çektiği halde, dudaklarında bir gülümseme ile konuklarına bakarak koltuğundan yavaşça indi, diz çöktü, sonra alnını yere koyup kollarını açtı, mutlu bir coşkunluk içinde yeri öperek, dua ederek, tam öğütlediği gibi ruhunu sessizce teslim etti. Ölüm haberi hemen duyuldu keşişhanede, manastıra ulaştı. Hakk'ın rahmetine kavuşanın yakınları, rütbece bu işle ilgilenmesi gereken rahiple birlikte ölüyü eski usule göre giydirmeye başladılar. Manastırın bütün rahipleri baş kiliseye toplandılar. Sonra anlatıldığına göre ölüm haberi gün ağarmadan kentte duyulmuştu. Sabah herkes bu olaydan söz ediyordu. Halkın büyük bir çoğunluğu manastıra akın ediyordu. Ama bunu öteki kitapta anlatacağım. Şimdilik yalnızca şu kadarını ekleyeyim. Aradan daha bir gün geçmemişti. Öylesine beklenmedik, kentte de manastırda da öylesine büyük şaşkınlık yaratan, öylesine tuhaf, endişe verici, şaşırtıcı bir olay oldu ki, aradan bunca yıl geçtikten sonra bile birçok kimse için pek ürkütücü olan o günün pek canlı anısı kentimizde canlılığını hala yitirmemiştir. 3. Bölüm 7. Kitap Alyosha 1. Bozulma Kokusu. Hakk'ın rahmetine kavuşan Zosima dedenin ölüsü, toprağa verme töreninin gereklerine uyularak hazırlandı. Bilindiği gibi rahiplerle keşişlerin ölüsü yıkanmaz. Rahiplerden biri Tanrı'ya kavuşunca, Büyük Ayin kitabında böyle yazar, görevli, yani bu işle görevli, rahip önce süngerle ölünün alnına, göğsüne, ellerine, ayaklarına, dizlerine birer haç işareti yapar, sonra her yanını ılık suyla siler, bundan başka bir şey yapılmaz. Bu işi Paisip eder kendi yaptı. Ölünün her yanını güzelce sildikten sonra rahip giysisini giydirdi, cübbesine sardı. Usule göre cübbenin haç biçiminde olması için orta yerinden biraz kesti. Cübbenin üzerinde 8 kollu bir haç bulunan kukuletasını ölünün başına geçirdi. Kukuletanın önünü açık bıraktı, ölünün yüzünü siyah bir tülle örttü. Ellerinin arasına yüce kurtarıcının tasvirini koydular. Sabah böylece tabuta yerleştirdiler onu. Tabut çok önceden hazırlanmıştı. Tabutu bir gün hücrede, rahmetli dedenin rahiplerle ziyaretçileri kabul ettiği birinci büyük odada tutmaya karar verdiler. Hakk'ın rahmetine kavuşan, keşiş rahip rütbesinde olduğu için rahiplerle diyakozların başucunda Zebur değil İncil okumaları gerekiyordu. Ölüm ayininden hemen sonra Peder Yosif İncil okumaya başladı. Peder Paisi devrisi sabaha dek okumak istiyordu ya, o anda başı pek kalabalıktı. Keşişhane baş rahibiyle büyük bir telaş içindeydiler. Manastır rahipleri arasında da manastır misafirhanesinden, kentten akın akın gelenler arasında da gitgide artan, görülmemiş, duyulmamış, yakışık almayan, hatta heyecanlı, sabırsız bir bekleyiş kendini göstermeye başlamıştı. Keşişhane baş rahibiyle Peder Paisi bu heyecanı yatıştırmak için ellerinden geleni yapıyorlardı. Ortalık iyice ağırınca hastalarını, özellikle hasta çocuklarını getirenlerin akını başladı kentten. Gerçekleşeceğinden kuşku etmedikleri mucizeyi bekliyorlardı sanki. Zosima dedenin daha yaşarken ne denli yüce bir evliya bellendiği ancak o gün anlaşılabiliyordu. Gelenler yalnızca basit halktan değildi hem. Kendini böylesine çabuk, apaçık, hatta sabırsızlıkla, adeta tutkuyla gösteren bu büyük bekleyişin günah olduğu kanısındaydı Paisi Peder. Gerçi bunun böyle olacağını biliyordu ya, bu kadarını beklemiyordu. Heyecana kapılmış rahipleri görünce, yüce bir şeyin gerçekleşmesini bekleyişinizdeki böylesine aceleciliğiniz sizlere yakışmayan, ancak dışarıdakilerde görülebilecek saçma bir şeydir. Ama sözlerine kulak asan yoktu. Üzüntüyle görüyordu bunu. Gerçi rahiplerin bu sabırsız bekleyişini saçma buluyordu ya, gerçekte için için kendi de bekliyordu bir şeylerin olmasını, farkındaydı bunun. Öte yandan bazı önsezileri yüzünden onu pek kuşkulandıran birkaç da karşılaşma olmuştu. Cenazenin bulunduğu hücredeki kalabalık arasında büyük bir tiksintiyle bu yüzden hemen o anda kendi kendine sitem etti. Rakitini ve hala manastırda kalan Obdorsklu rahibi gördü. Peder Paisi ikisinden de kuşkulanmıştı nedense, oysa kuşkulanılacak çok insan vardı orada. Heyecanlılar içinde en dikkati çeken Obdorsklu rahipti. Her yerde o vardı. Herkese bir şeyler soruyor, her konuşmaya kulak kabartıyor, her yerde esrarlı bir tavırla fiskos ediyordu. Yüzünde pek aceleci, beklenenin hala gerçekleşmemesinden gelen huzursuz bir anlatım vardı. Rakitine gelince, sonra anlaşıldığı gibi Bayan Hohlakova'nın ısrarlı isteği üzerine sabah karanlığında gelmişti. Bu iyi yürekli ama kişiliği zayıf kadın, uyanır uyanmaz Zosima dedenin öldüğünü duyunca öylesine merak etmişti ki, kendisinin hücreye bırakılmayacağını bildiği için hemen Rakitin'i hiçbir şeyi gözden kaçırmamasını, her yarım saatte bir olanı biteni ona mektupla bildirmesini sıkı sıkı tembihleyerek oraya yollamıştı. Rakitin'i son derece dürüst, dinine bağlı bir insan biliyordu. Rakitin çıkarına uygun bulursa, istediğinin gözüne girmekte böylesine ustaydı işte. Güneşli güzel bir gündü. Gelenlerin çoğu kiliseyi, keşişhaneyi çevreleyen mezarların başında toplanmışlardı. Peder Paisi, keşişhaneyi dolaşırken birden Alyosha'yı, çoktandır, geceden beri onu hiç görmediğini anımsadı. Tam o anda da bahçenin uzak bir köşesinde, çitin dibinde gördü onu. Çok eskiden ölmüş, din yolundaki başarılarıyla ün salmış bir rahibin mezar taşının üzerinde oturuyordu. Yüzü çite dönüktü, anıtın arkasında saklanmış gibi oturuyordu. Peder Paisi iyice yaklaşınca Alyosha'nın yüzünü elleriyle kapamış, sessiz ama acı acı, hıçkırıklardan bütün bedeni sarsıla sarsıla ağladığını gördü. Bir süre başucunda durdu, sonra duygulu bir sesle, ''Yeter yavrucum'' dedi, ''Yeter canım. Ne oluyorsun? Ağlaman değil, sevinmen gerekir. Bugünün onun en mutlu, yüce günü olduğunu bilmiyor musun yoksa? Şimdi şu anda nerede o? Yalnızca bunu düşün yeter. Alyosha küçük bir çocuğunki gibi ağlamaktan şişmiş yüzünü açıp bir an baktı Payisi Peder'e. Ama hiçbir şey söylemeden başını çevirdi. Gene elleriyle yüzünü kapadı. Peder Payisi düşünceli düşünceli. Ama böylesi daha iyi belki dedi. Ağla. Bu gözyaşlarını İsa yollamıştır sana. Alyosha'nın yanından uzaklaşırken kendi kendine mırıldandı. O canım gözyaşların ruhuna huzur, sevgi dolu yüreğine neşe verecek. İçinde Alyosha'ya karşı derin bir sevgi vardı. Ama gene de hemen ayrılmıştı yanından çünkü kendisi de ağlamaklı olmuştu. Bu arada zaman da geçiyordu. Ölünün ruhu için edilen dualar, ayinler sırasıyla birbirini izliyordu. Peder Payisi, tabutun başında İncil okuyan Peder Yosef'in yerini aldı gene, kaldığı yerden okumayı sürdürdü. Ama öğleden sonra saat 3 olmamıştı ki, bundan önceki kitabın sonunda sözünü ettiğim olay oldu. Gene söylüyorum, bu öylesine umulmadık, bütün tahminlerle öylesine taban tabana zıt bir olaydı ki, kentimizde, çevrede o günün anısı hala bütün canlılığıyla yaşamaktadır. Burada kendimden de şunu ekleyeceğim. Aslında son derece önemsiz, olağan olan bu endişe verici, günah dolu olayın sözünü etmekten tiksiniyorum. Öykümün gelecekte de olsa en önemli kişisi olan Alyosha'nın ruhunda öylesine önemli bir etkisi olmasaydı, ruhunu altüst etmiş, sarsmış ama mantığını güçlendirmiş, belirli bir amaca yöneltilmiştir. Bu, o olaydan hiç söz etmezdim elbette. Başlayalım artık. Ölü toprağa verilmek üzere hazırlanıp tabuta yerleştirildikten sonra, daha gün ağarmadan dedenin eski görüşme hücresi olan birinci odaya taşındığında, tabutun başındakiler arasında bir anlaşmazlık çıktı. Odanın pencerelerini açmak gerekiyor muydu? Ama birisinin söz arasında gelişi güzel sorduğu bu soru yanıtsız kaldı, üzerinde duran olmadı. Orada bulunanlardan bu soruyla ilgilenenler olmuştu aslında. Böylesine kutsal bir ölünün bozularak kokacağını düşünmenin, ancak acınabilecek, gülünecek değilse kuşkusuz, inanç azlığından gelme, gerçek bir saçmalık olduğunu geçiriyorlardı içlerinden. Çünkü tam tersini bekliyorlardı bunun. Oysa hemen öğleden sonra odaya girip çıkanların önceleri hiç ses çıkarmadan, hatta kimseye belli etmekten korktukları durum kendini göstermeye başlamıştı. Saat 3'e doğruysa bu öylesine belliydi ki, haber kısa zamanda keşişhanede dışarıda bekleşenler arasında duyulmuştu. Biraz sonra manastırda da biliniyordu bu, sonunda yıldırım hızıyla kente de ulaştı. İnananları, inanmayanları son derece heyecanlandırmıştı haber. İnanmayanlar seviniyordu, inananlar arasında inanmayanlardan bile çok sevinenler vardı. Rahmetli dedenin öğütlerinden birinde söylediği gibi, insanlar doğrunun düşmesinden, çamura bulaşmasından haz duyarlar. Durum şuydu, tabuttan yavaş yavaş bir koku yayılmaya başlamıştı, gittikçe de artıyordu. Öğleden sonra saat 3'e doğru artık iyice keskinleşmişti. Kokunun her yanı sarmasından sonra rahiplerin de katıldığı, o güne dek manastırımızda görülmemiş, ürkünç bir rezalet oldu. Aradan yıllar geçtikten sonra bile manastırımızın aklı başında bazı rahipleri, o günü ayrıntılarıyla anımsadıklarında böylesine bir rezaletin patlak vermesine şaşmaktan kendilerini hala alamıyorlardı. Çünkü daha önce de kutsallığından hiç kimsenin kuşku etmediği, doğru yolda rahiplerin, Tanrı buyruğunda dedelerin öldüğü olmuştu. Her zaman olduğu gibi onların tabutlarından da organik bozulmadan ileri gelen koku yayılmıştı. Ama bunlar ne bir günahın işlenmesine neden olmuştu, ne de bir heyecana.